Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bir Hayrola programında tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la beraber yine gündeme düşen ya da bizim önümüze düşen haber başlıklarını değerlendirmeye gayret edeceğiz. Abi iyisiniz?
İyiyiz, hamdolsun.
Nasıl geçiyor haftanız?
Haftamız çarçabuk geçiyor tekrar. Çekim günü geliyor. Fakat
bir hafta yetmiyor diyorsunuz yani.
Bir hafta şöyle, hemen ne kadar çabuk geçtiğini anlamıyoruz. Hay Allah, yine çekim günü geldi, ne konuşalım falan derken her hafta da böyle önceden bir konuyu belirleyelim falan diyoruz ama ancak bu kapıdan girerken burada belirleniyor konular.
Bir kere zaten gündem çok hızlı akıyor. Türkiye'de maşallah gündem dayanmaz.
Evet.
Bir o tarafı var. Bir de tabii bizim konuşacaklarımız, söyleyeceklerimiz son tahlilde bir yere bağlanmak noktasında olduğu için.
Doğru.
Getirip hayrolaya bağlıyoruz yine. Hayır olsun diyerek.
Evet.
Birkaç gündem var Mehmet abi konuşabileceğimiz. Bir tanesi bu ara çalkalanıyor ortalık. Bu 16 Kasım'da AK Partili milletvekillerinin tam böyle akşama doğru meclise Türk Ceza Kanunu'nda çocuklara cinsel istismara verilecek cezaları düzenleyen 103. maddede bir değişiklik öngören teklif vermeleri söz konusu oldu. Bu tecavüzcüye af mı getirildi diye bir anda ülkenin gündemine oturdu. İşte kadın dernekleri bir takımlar yaptılar. Hani tecavüzcüye af değil de tecavüzcüye evlen kurtul diye bunu ifade edenler de var. Ama işin aslında 3000 kadar mağdur.
Evet.
Küçük yaşta evlendi veya evlendirildiği için. Daha sonradan yaşı tespit edilip hapse düşen babaların kurtarılması aslında söz konusu. Bu bir geçici düzenleme gibi. Aslında bir iyi niyetle belki ortaya konmuş bir şey. Ama olay çok farklı yerlere çekildi. Evet. Ve şu anda nur topu gibi bir tartışmamız var.
Evet.
Artık siz nasıl yorumluyorsunuz bunu?
Biz tabii gündelik siyasetle çok meşgul olmayalım derken, çok gündemi de meşgul eden bir şeyle ilgilenmek durumundayız. Sanki büyük resme biraz daha bakmak lazım. Bu bugünün, bu haftanın meselesi değil aslında. Belki de o, hani bu kanun tekliflerine son dakikada bir şey ekleniyor ya, ona verilecek bir tepkinin abartılmış şeklidir de aynı zamanda. Çünkü daha evvel bunu komisyonlarda falan konuşulmuş. Çok da itiraz edilmemiş bir konu benim bildiğim kadarıyla. Fakat son dakikada ekleme yapılınca bunu bir şekilde kullanma vesilesi oldu muhalefet için. Fakat daha büyük resme baktığımızda böyle son, yani 3 senedir sanki böyle bir propaganda var yani. İşte belli bir kesim çocuklar noktasında, çocuklara bir takım kötü muamele noktasında, kadınlara kötü muamele noktasında suçlanıyor. Böyle bir takım kurgular yapılıyor. Bu da sanki onun devamı, tamam mal vurmuş muharip gibi derler. Atlanılmış bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani daha evvel bu işte belli bir vakıfta yaşanan falanlar filanlar diye bu tecavüz meselesine oradan girdi. Halkın böyle çok hassas olduğu bir nokta bu. Fakat en fazla da neticede onların suçlamaya çalıştıkları kesimin çok daha hassas olduğu bir şey. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Bu tecavüz meselesi, şu meselesi falan, hiç kimse hiçbir şekilde savunulur bir tarafı yoktur. Olamaz. Hele ki bu suçladıkları kesim bunu hiçbir zaman savunmaz. Ve ben iddia ediyorum ki gerek okullarda gerek diğer kurumlarda, toplumun genelinde en fazla bu işlere bulaşmış insanlar yine bu kesime yakın duran insanlardır. Bunların ciddi araştırılması lazım. Hani hemen suçluyorlar ya Kur'an kursu hocalarını, vakıfları, şunları bunları. Bu hadiselerin en çok döndüğü yerler aslında daha çok kolejlerdir. Ve kolejlerin özellikle de İngilizce hocalarıdır. Bir baksınlar arkaya doğru. Bu bir tarafa. Diğer taraftan şunu söylemek lazım. Ya tecavüzcüye en ağır ceza verilsin. Herkes taraftardır buna. Hatta tecavüzcüye idam bile verilebilir. O meclise tecavüz eden darbecilerle birlikte bu tecavüzcülere de idam cezası verilebilir diye düşünüyorum. Bu meseleye gelince, bu mesele sizin de söylediğiniz gibi bir tecavüz meselesi falan değil. Buradaki sıkıntı bizde 18 yaş rüşt yaşı kabul ediliyor. Diğer taraftan da toplumun geleneksel olarak bir takım tarihsel süreçleri var. O süreçlerin içinde iki nesil önceye gitseniz hakikaten hangimizin anneannesi, babaannesi şunu bunu 18 yaşından önce evlenmemiştir. Mesele budur. Bunun işte sizin de dediğiniz gibi normal bir prosedürüne oturtma kaygısıyla yapılmış bir çalışma bu. Muhalefetin de desteklediği bir şey aslında bu. Daha evvelki görüşmelerde, anayasa görüşmelerinde. Fakat şimdi yine bir algı oluşturularak birilerinin üstüne gitmek için çabalar olarak görüyorum ben bunu. Bir taraftan da şunu söylemek istiyorum. Mesele burada, bakın dikkat ederseniz, evlilik olunca, yani 18 yaşından evvel evlenmiş insanların yapılan bir itiraz var değil mi burada? Yani 18 yaşından evvel neden evleniliyor? Neden böyle bir yasa çıkartarak bunu temize çıkarmaya çalışıyorsunuz? Yani siz deseniz ki ya 18 yaşından evvel 14, 15, 16, 17 yaşındaki insanlar beraber yaşamasınlar. Hatta öğrencilerin aynı evde kalması meselesi olmuştu. Aynı evde kalmasınlar dediğinizde sen nasıl özel hayata karışırsın? Sen nasıl insanların özgürlüklerine karışırsın diyerek en büyük tepki gösterilecek. Yani burada karşı olunan ne? İnsanların beraber bir 18 yaşından evvel birliktelik yaşamasına karşı çıkmayanlar mesele nikah olunca karşı çıkıyorlar. Mesele bu biraz da. Yani
ve bunu da çocuk istismarı şeklinde herkes için çok hassas olabileceği bir evet. konuya bağlama getirip tabiri caizse milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Abi burada iki tane konu var benim dikkatimi çeken. Bir tanesi mesela son yine gündeme düşen haberlerden bir tanesiydi. Kadıköy Belediyesi'nin zannediyorum sponsor olduğu bir etkinlikte gençler 13, 14, 15 yaşındaki gençlere prezervatif dağıtılmış. Yani bu tür şeyleri biz kampüste de çok görürdük.
Evet.
Kendi okuduğumuz kampüslerde yani. Herhangi bir etkinlik, gençlerin katıldığı. İşte bu etkinlikte bir stand bakıyorsunuz. Stand daha ne bu stand falan diye bir baktığınız zaman yani işte bu bahsettiğim işte evet. serbest ilişkileri teşvik eden, tabiri caizse ona lojistik destek sağlayan bir efendim sponsorluk. Şimdi bu bağlamda aslında ortaya konan serbest hayat, ilişkiler alabildiğine gayrimeşru olsun, isteyen istediğini yapsın, affedersin hayvan gibi bir yaşam. Ama diğer tarafta bunun adını koymak gerektiği zaman, bunun bir meşru çerçeveye, İslam'ın öngördüğü bir çerçeveye oturtmak gayreti ya da çabası ortaya çıktığı zaman çocuk istismarı.
Evet.
Yani burada hakikaten ciddi bir tavşana kaç tazıya tut tarzında bir şey var. Ali Cengiz oyunu var yani. Bunu görmek lazım yani. Bu birincisi. İkincisi de benim dikkatimi çeken bir nokta. Muhalefetin özellikle CHP tandansı muhalefetin son dönemde neredeyse siyaset yapma alanı iyice daraldı. Bunların ekonomiyle ilgili doğru düz söyleyecekleri bir şey yok. Gençlik politikalarıyla ilgili söyleyecek bir şeyleri yok. Ama kadın ve çocuk üzerinden ciddi bir efendim böyle istismar politikası ve işte bu serbest ilişkilerin belki öne çıktığı bir hayat tarzı vuruşu yapıyorlar. Bu çünkü hep o kadınla ve çocukla ilgili ilişkilerin ya da bağlamların yumuşak karnı olduğunu düşünüyor rakiplerinin bu insanlar. Dolayısıyla buralardan muhtemelen bu salvolar gelmeye devam edecek. Bu tür menfi propagandalar artarak devam edecek diye düşünüyorum.
Bunu da daha işin kötüsü bu buralarda en temiz olan kişiler üstünden yapıyorlar. Aynı hırsızlıkta yaptıkları gibi, aynı diğer devletle ilgili, devlet malıyla ilgili şeylerde yaptıkları gibi. Burada da yani insan bir yerde insan varsa burada bir takım aksaklıklar olacaktır. Bu normaldir. Ama böyle genel bir seyre baktığınızda hakikaten hikayenin aslı nedir? Sizin de söylediğiniz gibi ilişki serbest olsun kaç yaşında olursa olsun, nikah yasak olsun. Mesele bu. Neden nikah yasak? Çünkü o hadiseyi helal dairesine götürüyor. Ama içkide de aynı durum söz konusu. Yani içki yasaklanmasın. Niye? Çünkü bu haram denilen bir şey. Başka işte oruç meselesinde yine tekrar aynı şey. Başka işlerde aynı şey. Bu bir çifte standart. Bu bir insanları Sizin de dediğiniz gibi işte yumuşak karna vurma meselesi. Fakat bunun da ben yine o kendilerinin dışında hiçbir şekilde halkta teveccüh bulduğunu zannetmiyorum.
Burada yalnız Kadem'in de bir açıklaması oldu abi.
Evet.
Onu da dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü o biraz böyle sanki iki tarafından nabzını ölçmeye çalışan bir tepki gibiydi, açıklama gibiydi. Küçük bir kız çocuğunun iradesi nasıl tespit edilecek gibi bir soru da var orada Kadem'in açıklamasında. Yani şöyle diyor Kadem, cinsel istismar suçunu işleyenlerin güç, nüfuz ve benzeri imkanlar ile mağduru ve çevresini etki altına alması ve mağdur ile evlenme yoluna giderek serbest kalmasının önü açılacaktır. Öte yandan mağdurun ise bu baskı altında erken yaşta zorla evlilik yapması ve bu evliliği sürdürmeye mecbur kalması kuvvetle muhtemeldir. Yine bu tasarıyla suçu azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında görülen davaların af ile sonuçlanacak olması ve yasanın yürürlük süresinin belirlenmemiş olması da tasarının sakıncalarındandır,
evet,
diye.
Evet.
Biraz böyle bir muhalif bir duruş sergilemiş.
Aslında hadisenin öteki tarafında böyle bir şey var. Yani işte bir daha evvelki kanunda da olan. Buradaki ben Kadem'in kaygılarına hak veriyorum bu manada. Yani orada bir şey yok. Hatta sadece bunlarda değil, normal evliliklerde bile iradenin nasıl tespit edildiği hakikaten bir problemdir. Yani böyle bir şey var mı? Yani kızın razı olmayacağı ama zorla evlendirildiği bir şey. Bu da yaşanılan bir şey.
Bir de şey de var mı sanki abi? Eskiden hani diyorsunuz ya 15 yaşında evlendirilen insanlar ya da evlenen birçok dedemiz, tabii, babamız, tabii, babaannemiz, anneannemiz. Ama sanki artık böyle o rüşt yaşı 18'i de geçti gibi. Yani şimdi 18 yaşındaki çocuk daha yeni üniversiteyi kazanıyor. Dört senesi var önünde. Belki 22, 23, 24 yaşından sonra hani o bir ev geçindirecek ya da evi idare edebilecek temyiz ve ekonomik özgürlüğe ancak sahip olabiliyor insanlar. Yani bu anlamda biraz sanki o yaş sınırı yükseldi gibi, toplumsal bir şey bu.
Evet.
Yani bunun
Bunun iki boyutu var. Bir tanesi sizin dediğiniz manevi boyutudur. İnsanların hakikaten bir evliliği götürebilecek bir rüşte sahibi olması. Ben de size katılıyorum. Bu yaş yükselmiştir. İkincisi de maddi meseledir ki hakikaten bir evin geçinebilmesi için belli bir maddi potansiyele sahip olma. Bu da geciktiriyor hadise. Yani iki türlü manevi yaşta, maddi imkan da geciktiriyor. Doğrudur. Bugünün 2017'nin Türkiye'sinde bunların yukarı doğru gittiğini söyleyebiliriz.
Bir de hani buna ilaveten bir başka aslında boyut da var ki o da kadınların ekonomik özgürlük kazanmak isteyişleri.
Evet.
O da yarın bir gün ben muhanete muhtaç olmayayım ya da eşim karşısında daha böyle net bir duruşum olsun tarzındaki yaklaşımlardan yola çıkarak. Anne babalar da bunu teşvik ediyorlar hatta.
Doğru.
Yani ev, o da ekonomik özgürlüğüne sahip olsun. Eşit şartlar altında bir evlilik gerçekleşsin diye. Böyle bir yaklaşım da var. Gerçekten kültürün, örfün, adetlerin, geleneğin, hayat tarzının, dini telakkilerimizin, beklentilerimizin ve özellikle de bu modern hayatın iç içe geçtiği çok kapsamlı, çok boyutlu, ilginç bir konu bu.
Biz onu bir kısmı ya derslerimizde de alakalı, yani kadın iş gücünün iş hayatına katılması meselesinin arttığı malumdur. Hatta bizim meslekte, akademisyenlikte, evet, kadın sayısı erkek sayısından daha fazladır. Bankacılıkta da öyleymiş. Bankacılık sektöründe kadın sayısı erkek sayısından fazladır. Belli şeylerde de öyle. Ben şöyle görüyorum hadiseyi. Aslında her bir iş hayatına giren kadın en azından 4-5 sektörde tekrar kadınların iş hayatına girmesini tetikliyor. Yani bir kadın iş hayatına girdiğinde geleneksel rollerini kime pas ediyor? Kocasına pas etmiyor. Yine diğer kadınlara pas ediyor. Yani evin temizliği, çocuğun bakımı, ev hizmetleri, yemek yapma vesaire gibi şeyler. Bakın mesela hazır yemek, halamın mutfağı, anamın mutfağı, bu tip şeyler kadınlar üstünden gidiyor. Kreşe çocuk bıraktığınızda yine kadınlar üstünden gidiyor. Evin temizlik meselesi yine kadınlar üstünden gidiyor. 3-4 sektör daha kadınların çalıştığı sektör tekrar harekete geçmiş oluyor. Fakat ilginç olan bir şey, yani bunun altına çizseniz siz, bütün o masrafları yazsanız belki de o kadının aldığı maaş kadar bir maaş eve girmeyecektir yani.
Şimdi tam bir böyle aslında netameli konuya giriyoruz. Mehmet abi bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Hayrola da tekrar beraberiz. her pazar akşamı saat 19'da ben Mehmet Lütfi Arslan ve muhterem ağabeyim Mehmet Emin Okur gündemi öne ve çıkan başlıkları yorumlamaya çalışıyoruz. Biraz önce tecavüzcülere af mı getiriliyor şeklindeki bir tartışmadan yola çıkarak yine netameli konulara girdik Mehmet abi. Biraz böyle bu hayrola hayrola tarzında ya, yorumlara yol açabiliriz.
Yani biz biraz da net konuşmayı seviyoruz ya. Netice bu tartışmalarda şunu açıkça ifade edeyim ben. Yani bir tecavüzcünün, sapığın, şunun bunun Müslümanı, falanca layığı bilmem nesi olmaz kardeşim. Sapık sapıktır. Darbeci darbecidir. Hırsız hırsızdır. Bunun bir kimliği en azından bir siyasal kimliği olmaz. Yani bir domuz caminin içine girse helal olmaz. Müslümanın domuzu olmaz, domuzun Müslümanı olmaz. Onun için bunları biz bunlardan beriyiz yani. Ne kadar bu bir taraflara çamur atılmaya kalkarsa kalkılsın. Bu tartışmaların içinde olmayacak. Bu insanlar, bu millet bunu gayet iyi biliyor. Diğer taraftan da hakikaten sizin dediğiniz gibi yani toplumda bir takım ötelenmiş sorunlar var. Yani bu sorunların şimdi tekrar yeniden çıkıyormuş gibi birilerinin önüne konması da bir haksızlık. Bunu bu şekilde görüyoruz.
Demin bir kadın istihdamının aslında çok farklı kadın evet. istihdamlarına yol açtığını ifade evet. etmiştiniz Mehmet abi. O ilginç bir şey aslında. Yani şimdi okulu diyelim kadın ve iş güç sahibi oldu. Bu diyorsunuz ki en az 2-3 tane işte eve bakan ya da diyelim ev yemeği yapan ya da çocuğa bakan başka kadınların da istihdamını getiriyor. Dolayısıyla olumlu mu bakıyoruz?
Yani olumlu veya olumsuz bakıyorum diye bir yorum yapmadım. Şöyle bakıyoruz. Biraz mesele kadının geleneksel rollerinin nereye devredileceğiyle ilgili bu. Yani geleneksel rol dediğimizde
en başta annelik geliyor zaten.
Annelik geliyor. Bu devredilemez bir şeydir zaten. Annelik. Ondan sonra yani çocuk. Çocuğun bakımı. Ondan sonra ev hizmetleri, temizlik, yemek. Bunların bir şekilde hani bizim tabirimizle outsource edildiğini görüyoruz biz bugün.
Yani dışarıdan temin ediliyor.
Evet yani dışarıda yaptırılıyor bunlar. Yani kaç kişi evinde bugün salça yapıyor, kaç kişi evinde turşu yapıyor, kaç kişi evinde konserve yapıyor. Ya bunlar da aslında yani kadının bu geleneksel rollerinin piyasadan alınabilir olması da aslında bir şekliyle teşvik edici bir unsur oluyor. Ve bir noktadan da hakikaten şununla karşılaşıyoruz ki yani evdeki bütün işlerin daha otomatik hale gelmesi, daha kolay hale gelmesi, daha satın alınan hale gelmesiyle ya evdeki kadın ne yapacak bu sefer? Hakikaten yani evlilik programlarına mı kaldı kala kala iş veya işte böyle kadın toplantıları mı gezecek?
Ama bir şey de var. Şimdi normalde hani İslam fıkhına göre de hep o böyle geyiği de yapılır, tartışması da yapılır işte. Kadının aslında tamam doğurmak vazifesidir belki evet. ama sonraki süreçte süt annesini bile erkek tutmalıdır. Evet. İşte yemeği yaptırabilecek başka birisini bulursa bulur. Yani bunları ekstradan yapar hanımefendi diye böyle bir muhabbet vardır. Ona karşılık da erkeklerin geliştirdiği o zaman tamam biz ikinciyi alalım şunu yapalım, üçüncüyü aldıralım böyle yapalım tarzında böyle bir kara mizah tarzı bir şey gider. Evet. Aslında netameli dediğim konu biraz da bu. Evet. Yani buradan baktığımız zaman şimdi İslam fıkhı zaten buna müsaitti. Modern hayat da şimdi getirdiği kolaylıklarla insanların ya da özellikle hanımefendilerin rollerini tekrar aslına irca ettiyse bu da yanlış nedir? Ya turşu mu istiyoruz evde yani kesin? Salça mı istiyoruz evde?
Yok ben çocuğu emzirmesek razıyım ileride neticede yani. Şöyle tabii ya annelik başka bir mesele yani anneliğe girersek o söylediğiniz şeyler çok klişe böyle işte ben senin annene bakmak zorunda değilim, kaynanama bakmak zorunda değilim, efendim çocuğa süt vermek zorunda da değilim, ev hizmetlerini yapmayacağım da falan ders hep o hadisenin bu tarafını gördüğünde bir de öteki taraftan bak erkeğe ne haklar veriliyor bunu kimse konuşmuyor yani İslam'da erkeğe verilen hakları kimse konuşmuyor. Bu meseleler ortaya çıkıyor.
Yok erkekler zaten hep böyle haklarıyla geldikleri için toplumun içerisinde hep böyle o şekilde öne çıktıkları için onlardan haklarını kazanmak gibi bir hani feminist dalga da böyledir evet, ya evet. erkeklere kaptırılan o yaşam alanlarını kurtaralım biz tarzında. Dolayısıyla erkeğin hakkı konuşulmuyor çünkü erkeğin hakkı var zaten gibi algılanıyor. Bu birazcık herhalde çok hani bu pilav diyor çok su kaldırır, evet, diyor ya. Onun gibi bir konu herhalde.
Yani bu pilav dediniz, şöyle bir anekdot da var. Diyordu ki bir araştırmada, ya Türk en pahalı pilavı Türk erkekleri yiyor. Yani şöyle, oradan da demin konuştuğumuz konudan yola çıkarak, mesela kız üniversiteyi bitiriyor vesaire, hatta master'ını yapıyor, şu bu. Bu
ciddi uzman bir, pilavcı oluyor yani.
Ciddi bir bir şey ister. Hem emek ister hem para ister. Yani bugün üst üste koysanız onları, yani 300-400 bin lira gibi hepsi, bir
evet,
para.
Ekonomik
sonra
sonuçta,
mezun olup evde pilav mı yapacağım deyince işte en pahalı pilavı sen yapıyorsun meselesi
beşeri
oluyor.
Beşeri kapital. Evet. Yani beşeri sermaye diyorlar ya, gerçekten öyle. Şu anda en büyük ülkelerin ekonomik yarışlarındaki en büyük faktörlerden bir tanesi, evet, beşeri sermaye. Yani insan kaynağı sermayesi. Siz yatırım yapmış oluyorsunuz toplum olarak. Yurt dışına gönderdiğiniz insanlar, okuttuğunuz insanlar. Evet. Ve bunlardan beklenen de sonuçta ekonomiye katılıp bir değer üretmeleri, evet, oluyor. Burada belki sıkıntı Mehmet abi, evde üretilenin değer olarak görünmemesi.
Doğru, doğru. Ben de tam onu söylüyorum. Yani işte ne iş yapıyorsunuz? Ya ben iş yapmıyorum, ev hanımıyım. Yani
ya daha büyük iş yok ya, değil mi?
En fazla işi ev hanımı yapıyor. Yani evet, ev hanımı en ağır iştir. En pahalı iştir. En önemli iştir. Yani bunu böyle
abi, sizin zaman zaman ben Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın toplantılarına davet edildiğinizi biliyorum.
Evet.
Bir İK uzmanı olarak. Niye bunu teklif etmiyorsunuz?
Neyi teklif edelim?
Çalışma hayatındaki hanımların, ki evdeki hanımları, evet, kastediyorum. Bunların ürettiklerine bir değer atfedilsin ekonomik anlamda. Sigortaları yapılsın,
doğru,
mesela.
Doğru, yapılıyor şimdi, hani o kendi kendine olan sigortalar vesaireler, ev hanımlarından bir kıymet atfedilmesi veya işte doğum yaptığında ta 5 seneye kadar yarı zamanlı olarak bir takım teşvikler getiriliyor. Bir takım,
ben yani, de bir devlet dairesinde çalışıyorum şimdi üniversitede. Evet. Gerçekten hanımefendilerde bir şey arttı. Doğum yapma, sonra o doğum sonrası izinleri kullanma. Yani gerçekten bir teşvik oldu o dediğiniz, evet, düzenlemeler.
Fakat bu mesele ekonomiktir. İhtiyaçlar hani bitmiyor ya. Yani şimdi biz modern hayatı anlatıyoruz. 50 sene evvelin şeylerini anlatıyoruz. Yani 50 sene evvelin ihtiyaçları şimdiden çok farklı. Yani bir değil bir maaş, belki 3 maaş da yetmeyecek derecede. Nasıl olacak bu ekonomik meseleyi çözmeden?
Herkes çalışacak değil mi bu şekilde?
Tabii, evet, yani. Tabii.
Bir de şey de var mesela, o ben Amerika'dan, yine ben Amerika'dayken diye başlayacağım ama Allah affetsin. Orada da öyleydi, biz de artık ona döndük. Evin hanımının ayrı bir gündemi oluyor, ayrı saati oluyor, ayrı giriş çıkış saati oluyor, mesafeler uzamış. Ev araba almazsan olmuyor. Hı. Öbür taraftan çocuğun ayrı gündemi oluyor, onu bırakacak annesi babası. Bir bakıyorsunuz aile beraber yaşıyor ama her birinin kendisine ait ayrı gündemleri, ayrı çıkış giriş saatleri ve mesafeler de uzak olduğu için zamanla, ya ben de araba istiyorum, bana da araba lazım tarzında o modern hayatın gerektirdiği ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz bir evde 5 kişi varsa neredeyse 3 tane veya 5 tane araba var.
Evet.
Ona göre bir efendim farklı belki giriş çıkış saatleri.
O kadar televizyon var, o kadar telefon var.
Mutfak ona göre dizayn edilmiş. Dolayısıyla bir dediğiniz gibi şey oldu artık. Yani herkes, her bireyselleştik ama bireylerin her birisi bir ev oldu sanki yani tek,
evet,
başına.
Tabii. Genç Dergisi'ne verdiğim röportajda ben bir şey söylemiştim. Sonra onu bir bakan da kullandı. Benden duymamıştır herhalde de. Bir kadının en büyük kariyeri anne olmaktır demiştik. Yani hakikaten bu önemli bir şeydi. Fakat şimdi anne olduktan sonra bile, yani 1 yaşında, 2 yaşında çocukların kreşe başladığını falan görüyoruz. Böyle bir, o zaman şunu söyledim ben. Aslında kreş çocuklarının, kreşte yetişen çocuklar yarın 50 sene sonra anne ve babalarını huzur evine koymakta tereddüt etmeyeceklerdir. Yani 1 yaşında kreşe konan çocuk ileride de anne ve babasını huzur evine koyacaktır. Belki de yaşlılar bunu da isteyeceklerdir.
Evet, o tarafı da var. O tarafı
İşin
da
bu
var.
Tarafı, evet, da var yani.
Evet. Bir de şöyle bir şey var Mehmet abi. Orada bir hani kontra bakış açısı da olsun diye söylüyorum. Şimdi bir arkadaşımız mesela çocuğunun ilkokula gitme yaşı geldiği zaman eşiyle ciddi şekilde bunu okula gönderip göndermemek noktasında tartıştığını söylemişti. Yani biz, ve bunu ben birçok eğitimciden de duydum.
Dışarıdan eğitim manasında.
Evet, homeschooling diyorlar, yani ev, evet, ev, evet, eğitimi. Evet. Kendisi biz bir şekilde bunun efendim her türlü ihtiyacını görelim. Tarihse biz öğretelim, coğrafyaysa biz öğretelim, matematikse biz öğretelim. özellikle bu son ilk 4 yıla bakıp da böyle hani ne kazanıyor çocuklar, ne öğreniyorlar diye düşündüğün zaman, hele de ilk 2 sene için işte okula göndermeyip sadece bir okuma yazma öğretsen evde, ki bunu da zaten çocuk zaten kendiliğinden de öğrenebiliyor. Doğru. Bir müddet üzerinde durunca. Acaba haklı olabilirler mi diye. Fakat şöyle bir şey sanki atlanıyor. Mesela bizde hani liseyi dışarıdan bitirip de işte istediği bir takım eğitimleri almak noktasında, işte hafızlık yapayım ya da kız çocuğunu liseyi dışarıdan bitirtip daha sonra böyle bir farklı sınava sokayım şeklindeki uygulamalar da mevcut. Sosyalleşme diye bir şey var abi. Biz bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumdaki o ihtiyaç belki gözden kaçırılıyor. Sonra sudan çıkmış balığa dönüyor çocuk. Ve bir anda o toplumun içerisinde, ha tekrar sen akvaryumu farklı bir şekilde aile içerisinde devam ettireceksen, ona bir şey demiyorum ama açık denize salacaksan bu çocukları, belki en büyük ihtiyaç bu sosyalleşmenin, yani mikroplarla savaşmanın bir tür o hijyenik ortamları sağlamaktan öte, belki vücudu daha güçlendirmek olduğu gibi bir yaklaşım bana çok daha mantıklı ve akıllıca gibi geliyor, ama tabii bu da tartışılabilecek bir şey.
Yani burada belki daha derinden baktığımızda evin rolünün, yani o hani yabancıların home ve house ayrımı vardır ya.
Birisi yuva, bizde evet. Birisi de ev.
Evet. Sanki hep böyle house'a doğru bir gidiş var yani. Onlarda ya
maddi boyutuyla ev, evet. Tamam, ama o home, yani dediğiniz yuva, evet. Sıcaklığı yok maalesef.
Barınma alanı işte çekirdek ailenin de daha yani çekirdek hale gelmiş kısmını düşünün. Yani çocuk sayılarının falan da azaldığını düşünün. Yani hakikaten buradaki mesela misafir odası kavramı neredeyse kalkıyor. Yani misafirlik kavramı kalkıyor daha doğrusu. Yani ben çok görüyorum şimdi bu işte ev davetlerini falan filan kafelerde veriyorlar artık. Yani insan, biz İngiltere'deyken şaşırırdık. Yani bu insanlar ya hakikaten bütün randevularını kafede verirler, şeyde verirler. Baktığımızda eve bir tek yatmaya giderlerdi yani. Biz şaşırmıştık yani, çok da geçmedi bir 10 sene sonra aynı şeylerin yaşandığını görüyorum ben.
Bu mesela ilginç bir şey abi. Geçen bir yerde duydum. Şimdi çocuk örtünecek, başörtüsü takacak ilk defa. Karar vermişler ailecek. Ne güzel, ne kadar böyle mutlu bir şey diye düşünüyorsunuz. Bunu da böyle bir dostlarıyla paylaşmak istiyorlar. Tam da dediğiniz gibi bunu bir salonda, yani sanki bir düğün cemiyeti yapıyormuş gibi bir salonda tertip ediyor. Ama tertip ettiği işte diyelim kızının örtünme merasimi. Evet. Şimdi örtünme merasimi diye bir şey, ya bu da bir nevzuhur bir şey. Bunun salonda yapılması, sizin bahsettiğiniz gibi, o da nevzuhur bir şey. Böyle ilginç, hani simbiyotik mi derler artık, böyle karışımlar, bir melez, hibrit bir takım şeyler ortaya çıkmaya başladı yani. Yani bir taraftan İslam'ımız var, ondan vazgeçmiyoruz, ama diğer tarafta modernliğimiz var, ondan da vazgeçmiyoruz. Böyle hakikaten belki böyle şey derlermiş zaten Çinliler. Beddua edecekleri zaman bir adama, ilginç zamanlarda yaşayasın derlermiş. Biz beddua aldık herhalde, öyle gözüküyor.
Yani ne almışsak almışız. İşte bu zamanda yaşıyoruz yani, yapacak bir şey yok. İşte, bazen ben de hissediyorum.
Evet.
Yani böyle bir batı istikametine giden bir geminin içinde doğuya doğru koştuğumu hissediyorum bazen. fakat başka da yapacak bir şey yok.
İşte o cumbalı. Kabul salonunun ayrı, haremlerin selamlığının ayrı.
Misafir örtüsünün, misafir yorganının, yastığının ayrı.
Tabii ayrı. Onların tutulduğu, evet. İşte bir haremlik girişi, selamlık girişi ayrı. Üzerlerinde işte erkeğin çalması için ayrı, ya. Kadının çalması için ayrı şeylerin olduğu o büyük evlerden biz şimdi stüdyo dairelere kadar indik abi. Stüdyo daire biliyorsunuz bir köşesinde, artık o açık tuvaletlere de girdiler. Yani tuvalette ayırma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bir köşede böyle bir tuvalet, klozet koyuyorlar. Önünü kapatma bile ihtiyacı hissetmiyor. Böyle ilginç.
Evlerde.
Evet evet, o tek stüdyo evlerde. Bazı evlerde böyle çok şey yani. Yani bir şeffaf, böyle sanki göründü görünmez bir şeyle ayırmışlar. Bu tür bir hayata doğru gidiş var. Bireyselleşmek bu mu? Yani aile, hani büyük aileyi geçtik hadi de. Hiç olmazsa küçük aile kendini muhafaza etseydi diye. İnsan üzülmeden edemiyor yani. Evet.
Evet.
Bugün sizi biraz durgun görüyorum Mehmet abi. Bu modernliğin sıkıntıları mı acaba abi?
Bilmem ki yani.
Şimdi ben bu konuştuğumuz mu karamsarlık oluştu?
Yok ya, bu gündelik siyasete falan girince böyle oluyor işte.
Tecavüze mi dolanıyor böyle?
Hocam. Evet yani böyle.
Sizi sıktık yani, yorduk.
Mesele de beni üzdü. Bu şekilde yapılmasını da üzdü. Yani bir takım insanlar görüyorum mesela bizim tam evimizin karşısında bir işte bu işlerde çok geçen bir vakıf var. Çok da böyle tarihi boyunca hayır işlemiş bir vakıf o. Onun binası geçen 2 Haziran'dı. Böyle bir grup insan bağırarak çağırarak ellerinde boyalarla geldiler. O vakfın pencerelerine şeylerine boya attılar. İşte tecavüzcü vakıf şu bu diyerek yani. Yani o kadar üzüldü ki yani bir haksızlık yapılıyor orada bu insanlara. Ve bunlar onun üstünden nemalanmaya çalışıyorlar. Yani o üzüntü bu meseleler gelince biz tekrar depreşiyor şeylerimiz yani. Böyle bir tertemiz insanlara bir takım şeyler yaftalar yapıştırılmaya çalışılıyor. Halbuki o yaftaların bizzat çıkış yeri buralar yani bu bohem hayatını yaşayan insanlar, bunu yaşayan insanlar. Yani o küçücük çocuklara, anaokulu çocuklarına, ilkokul çocuklarına dansöz kıyafeti giydirenler. Yani bunları bu şekilde ondan sonra da gelip işte sen diyor ki siz çocukları kadın gibi görüyorsunuz vesaire falan filan şeklinde. Yani bunların hakikaten önümüzde çok bu cedel ortamı çok fazla. Ona üzülüyoruz yani yoksa başka bir şey değil.
Yani işte en son örneklerden bir tanesi abi. Yani bir ses yarışmasında dereceye girmiş bir 15 yaşındaki kız. Yani ya, normal aynen, şartlar değil altında mi? Değil mi? Gece hayatını sevip de giden insanların bile girmek noktasında tereddüt edecekleri çok evet. Böyle daha aşırı yaşandığı birçok evet. Şeyin uçta noktada yaşandığı bir yerde bir gece kulübünde sahneye almaya evet. Başlamış yani. Şimdi bunu alkışlıyor bir taraftan bu çağdaş evet. Güruh affedersiniz. Evet. Yani hakikaten insan söyleyecek kelime bulamıyor. Diğer taraftan da işte böyle bir küçük yaşta evlendirilen ve dolayısıyla mağdur olan hapse girmiş o insanların kurtarılmasına yönelik böyle bir teklife evet. De efendim karşı çıkıyor.
Yani bu, sizin o dediğiniz güruhun biz yani o semtlerde de yaşıyoruz. Yani başörtülü insanlara saldırdıklarını, tartakladıklarını, yüzlerine tükürdüklerini, en basitinden hakaret ettiklerini yaşayarak geliyoruz bu kadar senedir. Ondan sonra hakikaten o da bir otobüste şort giymiş bir kadına saldırdı bir delinin biri, hastanın biri.
Hastaydı evet.
Aynı yapılmış aynı harekettir. Bu sefer onu şey ilan ediyorsun. Sizin de yaptığınız aynı şey, onun da yaptığı aynı şey. Biz hepsine birden karşıyız. Onu da söyleyelim yani.
Abi bu yeni değil. Bizim 70-80 senedir belki yaşadığımız bir sıkıntıdır. Bu ülkede, bu ülkenin hakiki sahipleri olarak kendini gören hakikaten bir sefil zihniyet evet. Var. Yani sefil yani tam kelimenin tabiriyle. Niye sefil? Çünkü kendileri bu ülkenin sahibi zannediyorlar ama ülkenin asli değerleriyle bu toprakların nasıl, evet. Neden ve hangi çabalarla ele geçirildiğini anlama, bilme ve bunu idrak etme noktasında çok uzak bir yerdeler. Evet. Buna rağmen bir efendim sürdüre geldikleri saltanatı devam ettirmek noktasında gittikçe de azgınlaşıyorlar. Niye biliyor musunuz abi? Çünkü zeminleri kalmadı artık. Kayboluyor. O altlarındaki zemin kalmadı. O eski şatafatlı günler, o efendim şey yaptıkları günler kalmadı. En son örneği hatırlıyorsunuz. Bu Altın Kelebek ödüllerinde
evet.
Çıktı. Bu sefil güruhun efendim sözcülerinden bir tanesi. Milletin teveccüh gösterdiği bir diziyi aşağılamaya kalktı. Ve orada güya hostesin yaptığı bir yanlıştan ötürü o dizinin yapımcısına söz verilmemişmiş. Ondan sonra buna istinaden bir özür için çıkıp çok böyle galiz, sakil, çok böyle yerlerde sürünen bir savunmayla özrü kabahatinden büyük dedirtircesine bir açıklama yaptı. Bunların hakikaten bu ülkenin Müslümanlığıyla, bu ülkenin efendim inancıyla, irfanıyla, ahlakıyla bir meseleleri var. Evet. Temel mesele bu Mehmet abi.
Temel mesele yani, evet. Bu eski mesele Hazreti Adem'in mücadelesi.
Evet, hak batıl mücadelesi. Evet, bu kadar. Yani buradaki safını insanların iyi görmesi lazım. Resmi net görmek lazım. 15 Temmuz zaten bu şeyin tam böyle açık evet. Ve net bir şekilde doğru. Ortaya konduğu bir şeydir.
Yani bu darbe alkışçılarının, ikna odası alkışçılarının.
Gezi alkışçılarının. Alkışçılarının.
Bu evet. Sevicilerin evet. Başka bir şey de söylemesi beklenmezdi zaten.
Evet, evet. Yani şimdi orada atıyorum besmele kullanılan, sonuna kadar adalet, sonuna kadar özgürlük sloganları atılan, hay hak denilen, zikir meclisleri konulan, hakikaten bizi biz olarak anlatan bir dizi revaç bulunca, rağbet görünce, halktan efendim reyting alınca bu tukaka edilmek için bir vesile oluyor. Öbür tarafta Osmanlı tarihini yatak odası olarak gören bir zihniyet böyle efendim el üstüne tutuluyor. Bak işte diyor tarih ne kadar güzel yansıtılıyor. İşte efendim ne kadar muhteşem bir dizi. Yani bu aradaki efendim farkı görüp de hala efendim bunlardan ümidi olan varsa ben bir şey demiyorum artık. Ama görene göz ışımı, yani görene hakikaten sabah olmuştur. Mehmet abi ben bu noktada gittikçe şeyin ayrıştığını düşünüyorum. Ve geçen bir tane şey çıktı. CHP milletvekili. O mesela bu büyük şey gündemin arasında kayboldu. Dedi ki İzmir dedi CHP. İzmir'in CHP'li halkı dedi. AB'ye girmek noktasında dedi şeydir. İsteklidir. Olmasa dedi biz tek başımıza girelim AB'ye dedi. Yani evet. Cumhurbaşkanımızın biz AB meselesini bir iki üç ay daha sabredin. Evet. Referanduma götüreceğiz şeklindeki açıklamasından sonra. Yani girmeyecekse Türkiye biz İzmir olarak girebiliriz şeklinde bir efendim çok bence tarihsiz bir beyanatta bulundu. Yeah. Bilmiyorum hakiki İzmirlilerin ya da İzmir'i tüm memleketten sayanların ki biz sayıyoruz, biliyoruz, buna inanıyoruz. Bu tepki buna nasıl bir tepki verdiler? Ben doğrusu merak ediyorum.
Evet yani bu tabii bir sekir hali yani sekir. Aklın örtülmesi gibi bir şey. Evet. Yani ne İzmir ne demek? Yani İzmir değil Selanik bile bizimdir bize göre. Yani İzmir'e ne olmuş? Yani çok gitmek istiyorlarsa Avrupa Birliği'ne buyursunlar gitsinler. Oradan hep gemiler kalkıyor Suriyeliler kaçıyor ya. Evet. Onlara binsinler onlarla beraber.
Orada bir ada var değil mi? Mikanos adası mıydı?
Ada çok orada. Evet.
Onlardan birisine gidebilirler.
Oradan iltica etsinler.
Tabii hemen karşıya geçince zaten evet, Yunan evet. tabiyetine de girebilirler. Evet. Çok rahat mülteci de olmak isteyebilirler.
Nasıl isterlerse onu yapsınlar. Bu memleket evet. bizim. Bu memleket bir de uyandığını da görüyoruz. Yani eskisi gibi insanlar tepkisiz değiller. Karşılık veriyorlar. Ödül alınca bir laf söylemekten korkması bile bir hayra alamettir insanların. Evet. Oradaki korku ne? Adam bir şey söyleyecek, bir mesaj verecek. Tabii hep kendi mesajlarını vermek istiyorlar.
Nitekim ertesi gün Cumhurbaşkanımız onu sahiplendi. Evet. Ya sen dedi boş ver dedi yapımcıya seslenerek. Siz dedi almışsınız milletin teveccühünü, onların teveccühünden ne olacak dedi. Böyle orada, çok hakikaten yürek ferahlatan
biz açıklamalar. Biz o açılıştaydık. TRT World'un açılışında bir konuşma yapıldı Ankara'da.
Mesela o TRT World'de konuşmak lazım Mehmet abi. Gerçekten evet. ne kadar büyük bir açılım evet. ya bakıldığı zaman bir tarafına.
Oraya gittim mesela enstantaneler gösteriliyordu dizilerden falan filan. O diriliş dizisinde de bir enstantane gösterildi orada. Orada bağırıyor şey şehitlerimizin intikamını alacağız diye onu koymuşlar. Bütün salon ayakta alkışladı. Baktım o TRT World'ün arkada zenci işte şu yabancı.
Zenci demeyelim ayrımcı yapmış. Siyah desek.
Evet. Siyahiler. Renkli insanlar. Onlar da ayağa kalkıp alkışladılar. Böyle güzel, çok hoş bir şey oldu yani.
Birçok noktada onlar bizden daha Türkler abi. Yani ben çok bu Afrika'dan gelen siyahi kardeşlerimize muhatap oldum. Oluyorum da zaman zaman. Yani onlar bizden çok daha bizi iyi biliyorlar. Bizi hakiki kıymetimizle idrak ediyorlar. Ama gel gör ki bizim içimizdeki gafiller bizden habersizler. O anlamda da onlar bize hatırlatacaklar kim olduklarımızı
evet,
yani.
Evet inşallah. Hatta böyle bir şey yaşadık. Sayın Genel Müdürümüz Murat Bey ile beraberdik. O TRT World'un.
Genel Müdürümüze çok yakınsınız Mehmet Bey. Bu çok, yani
evet.
Evet buradan bu programımızın kalıcılığı noktasında bir işaret alabilir miyiz?
Muhakkak ona da teşekkürlerimizi her seferinde ifade etmek gerekiyor. Kendisiyle beraberdik o esnada.
Erkam Radyo da bu arada böyle bir program görmemişti şimdiye kadar. Çünkü hiçbir programcının böyle genel müdüre temenni çaktığı bir program yoktu. Yani. Hayrola yeni bir tarz getirdi.
TRT World'de o renkli çalışanlardan müdürümüzün beğendikleri oldu. Transfer etmek istedikleri oldu.
Güzel bizim, mi konuşuyorlar?
Hakikaten o bir değişiklik getirir diye düşündü radyomuza da. Bir yeni açılım getirir diye düşündü. Ben de hak verdim.
Tabii sonuçta Erkan Radyo evet. tüm dünyada dinlenen, izlenen. İzlenen demeyelim de dünyada dinlenen bir radyo.
Evet.
Uydu vasıtasıyla biz her tarafa ulaşıyoruz.
Evet.
Ben Amerika'dan da radyomuzu dinleyenler olduğunu biliyorum zaten.
Tabii tabii. Ufak tefek bir takım problemlere takılındı ama eğer çözülürse TRT World bizden korksun bundan sonra. Yani transferler gelebilir.
Erkan World yani yeni ufkumuz.
Evet. Biz World bizi kesmez.
ne diyelim, Efkom Erkam Kainat.
Kainat da biraz başka çağrışımlar yapabilir.
Ne diyelim o zaman, yani, kainat imamı gibi mi?
Yani böyle bizim bir metaforumuz var ya, hep bir çift bakıyoruz hadiseye yani.
Evet.
Sadece dünya, sadece kainat, yani bu buranın meselesidir. Biz öteleri de kapsayacak bir şey olsun yani.
Onu o zaman düşünelim biraz Mehmet abi.
Mesela Erkam Öteler gibi falan.
Erkam Öteler. Falan. Erkam Öteler derken Erkam yapmaz hemen işinizi. Öteler
evet,
gibi fiil da anlamı da gelebilir. Evet. Efendim tabii TRT World'de yaptığınız ziyaretin ben aslında bir yorumunu dinlemek isterdim. Çünkü o açılım gerçekten Türkiye'nin ufkunu da gösteren bir açılım. Yani biz Arapçasını da daha evvel açtık. O yatırımlar ciddi maliyetler isteyen yatırımlar. Dediğiniz gibi birçok renkli çalışanı var. Bunların birçoğunun ne kadar paralarla çalıştıkları da gerçekten insan dudağını uçuklatıyor.
Uçuklatıyor. Onun için oralara girersek sanki Erkam Radyomuzu da bir zorluğa doğru sokmayalım. O para meselesini falan çok konuşmayalım.
Yine gelemdir olan merhametiniz galebe
evet,
çaldı.
Evet,
evet, evet. O açıdan peki biz de fazla zorlamayalım onları. Ama biz hakikaten TRT World'ü ve özellikle TRT'nin son dönemdeki çalışmalarını takdir ediyoruz. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Biz ümit ediyoruz ki hak üzere, adalet üzere ve gerçekten mazlumların sesi olmak noktasında bir gayrete soyunmuş, Allah tarafından bir sevki tabiiyle o yöne doğru adım adım götürülen bir büyük milletin bu kanallar sesi olacak, soluğu evet, olacak ve menfi bütün propagandalara karşı onların efendim güzel ve doğru yansıtmasında iyi işlevler görecek diye düşünüyoruz. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım Mehmet abi programımızı.
Toparlayalım. Tamam.
Biraz böyle baştan tecavüzcülere af mı geliyor tarzındaki haberlerle biraz şeyimiz kaçtı tadımız. Sonra toparladık. Kadının ekonomik özgürlüğünden yola çıkıp TRT World'den yine havamızı bulduk.
Yani kadının özgürlüğünü konuştuk ama işte erkeğin mahkumiyetini konuşamadık. Yani onu da bir programda evet,
bir hayırla da evet, erkeğin mahkumiyetini konuşalım. Burada da bir sonraki belki programımızda veya başka bir programımızda bunu da vaat etmiş olalım.
İnşallah.
Efendim Erkam Radyo'da biz Hayrola ekibi, Mehmet Lütfü Arslan ben ve kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la yine oradan buradan şuradan konuştuk. Umarız sürçülisan etmemişizdir. Tekrar gelecek hafta pazar günü yine 19'da buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.
Allah'a ısmarladık efendim.